Yaratma Cesareti, Paul Tillich'in Olmak Cesareti kitabı ile birlikte okunması gereken bir eser. Çünkü Rolome'ye göre olmakla iş bitmiyor. İnsan aynı zamanda kendisini inşa etmeli. İki isim birbirine yakın arkadaşlar. Kendisinde olmak cesaretini edinenler kendisinde yaratma cesaretini de bulmalı. Biz iki kitabı da Nietzsche felsefesi üzerinden okuyor ve görüyoruz. İki kitabın da anlattığı özel insan, yani Superman dediğimiz üst insan niteliklerine uyuyor. Yalnız bu insanın üst insan olmasını onaylayan temel sahik acı ve kaygıdır. Rolomey bütün psikolojik altyapısında varoluşsal, eksistansiyel bir insanı olumluyor. Dostoyevski insanın psikolojik değişimini kendi içe bakışına bağlar. Bu derin soyutlamayı göze alabilenler yitik cesareti ve kendine güveni tekrar elde etmek zorunda olanlardır. Bir yaşam nasıl sürülür? Kaderin ona sürdüğü yoldan yürürken her gün yitirdiklerini yeniden elde ederek ıssız çölümüze çekilmek durumunda kalıyoruz böylece. Değerleri kuşanırken kendi değerini önemsemek bahsediyorum. Şimdi Machiavelli'nin bir sözü var. Tükenmenin, erimenin başlarda tedavisi kolay ve anlaşılması zordur. Ancak zamanında keşfedilmediğinde ya da bir ilkeye göre tedavi edilmediğinde anlaşılması kolaylaşır ve tedavisi güçleşir. Olup biteni önceden ancak yetenekli kişiler görebilir. Böyle bir mesafeden görülünce doğacak kötülükler tedavi edilebilir. Ne zaman ki herkesin görebileceği kadar büyürler, artık çare kalmamıştır diyor. İnsan her gün mum gibi erirken erimeyi kendisi teşhis edemez. Çünkü kendimizle olan mesafemiz içinden çıkılmaz bir mesafesizliğe dayanır. Kendisiyle biraz muhasebe yapabilenler işte Nietzsche gibi, Kierkegaard gibiler kendilerine yazgını seviye veya hastalık kelimelerini seçiyorlar. Aşırı iyileşmek bir şekilde sağlıklı değildir diyebiliriz ama dibi görmeden iyi olmak da mümkün değildir. Tam tekmini bir düşüşten sonra gerek Tillich'e göre gerekse Rolome'ye göre olmak ve yaratmak geliyor. Toplum için toplumla birlikte bunu yapamazsınız. Bütün bir kişiliğiniz topluma rağmen büyümesi gerekir. Rolome gibi düşünürler bu açıdan bize yardımcı olabilirler. Toplumda en çok üstün tutulanlara baktığımızda işte gazeteci takımı, siyasetçi takımı, strateji uzmanı vesaire böyle düşünürleri okumak, buralara kadar gelebilmek çok önemli. Çünkü bir buğday tarlasına ilerlediğimizi düşünüyor. Kitabın en başında Alper Oysal'a ait bir sunuş bölümü de var. Bu anlattığım hikayeye çok uygun. Rolome'in yaratma cesareti başlığı altında ele aldığı en önemli kavram awareness kavramı, yani farkındalık. Farkındalık için fark yaratmak lazım. Bu kavramın biraz daha Nietzsche'den ödünç alındığını düşünebiliriz. Kendimizi kendi farkındalığımızla etkileyebilmek çok önemlidir. Uyanık olmak, uyanık bir bilinç gerektirir. Bunu başlatansa bilme çabasıdır. Farkındalığı tek başına düşünmeyelim. Hemen ardından duyarlılık geliyor. Yoksa marjinal bir farkındalık hedefinden şaşabilir. Uyanıkken uyumamak keskin bir görüş gerektirir. Böylece hem kör diyalektiğin etki alanından sıyrılmış oluruz hem de toplumun insanı katletme girişimlerinden. Şimdi kendimizi yaratabilme etiğine sahibiz diyebiliriz. Rolome sevginin karşıtının nefret değil kayıtsızlık olduğunu öne sürmüştü. Bu kayıtsızlık hali apati dediğimiz duygusuzluk olarak da çevrilebiliyor. Çünkü kavram patosun olumsuzlanmasıdır. Kayıtsızlık ya da duygusuzluk kişinin dünya baskı kısına karşı aldığı içe dönüş harekatıdır. Aslında bu duygusuzluk elzemdir. Eğer kişi yaşadığı olumsuzlukları ve uğradığı düş kırıklıklarını kendi lehine çevirebilirse küllerinden yeniden doğacaktır. İnsan için içi boş umutlar insanı geciktirir. Tamamen umutsuz olmaksa kendisini ve meseleleri aşamamasına neden olur. Kendimizi yani eşrefi mahlukat olma niteliğimizi korumak istiyorsak otantik oluşumuzu yitirmemek gerekiyor. Şimdi günümüzde öyle bir insan tipolojisi yarattılar ki bu varoluşçuların sayıklamalarını bile aşmış durumda. Önemliyiz ama önemli oluşumuz eşyaya ve insana bakışımızla alakalı. Benim hayatım, benim özelim, benim kararım gibi saçma bir, müstekbir bir tip yaratıldı. Tek bir amacı var bu tipin, yaşamı hazzının kaynağı olarak dibine kadar sürdürürken her şeyden yararlanmak. Edmund Husserl kendini paranteze alma kavramından bahseder. Nermi Uygur'un buna dair bir kitabı da var. Yaşamımızda kendimizi yapılandıran her şeyi indirgeme, paranteze almadan bahsediyorum. Buna kendini kurmak diyebiliriz. İnşa süreci yani. Burada bizim tüm hayatımızdaki bilincimizi kötü yola düşüren ne varsa paranteze alıp inşa için kullanmaktan bahsediyorum. Yani utanç olabilir, korku olabilir, yalnızlık, yozlaşma, saçma olan şeyler gibi. Hasıl buna otantik bilinç yaratımı diyor. Sartre insan varoluşunun bir oluşuş olduğunu ileri sürer. Bir Kaming kavramı. Hatta der ki insan olduğu şey değildir, olmadığı şeydir. Bunu varlığını örten olarak da değerlendirebiliriz. Ya yani bu kefere gibi bir şey, yani kafir gibi bir şey oluyor. İnsan kendi varlığını örtüyorsa ya katlanıyordur bir şeylere ya da köle ahlakı edinmiştir. Rolomey bütün bu meseleleri ele alıyor zaten kitapta. Rolomey'in arkadaşı Paul Tillich'ten ayrıldığı nokta olma cesaretinin insanı boşluğa sürükleyeceği meselesi. Yani burada muhakkak bir yaratım süreci olmak zorunda diyor. Yani yaşamımızda bir maksatlılık olması gerekiyor. Buradaki sıkıntı toplumsal yaşamdaki kişisel ortaya koyuşun baltalanması. Çünkü mantık bizi sürekli topluma uymaya iter. Ben yine de Rolomey'in Paul Tillich'i ıskaladığını düşünüyorum. Çünkü Paul Tillich olmak yeterli demiyor. Aynı zamanda oluşun bir varlığa tekabül etmesinden de bahsediyordu. Bu kitapların okunmaya değer oluşundan önemli sebebi varoluşsal sahiplerle yazılmış olması, psikolojinin felsefeyle harmanlanması, kitabın ana teması dibe vurmanın insanı yaratıcılığa iteceği iddiası. Lakin bu yaratıcılık Kierkegaard'da olduğu üzere kaygıyla çalışıyor. Günümüzün rüzgarına kapılmadan muhakememizi bilinç dışımız ekseninde geliştirmemiz icap ediyor. Bu ahlaki çözülmenin altında kalmadan kendimize yönelmemiz gerekiyor. Peki May'in kastettiği yaratıcılık nedir? Bunu yüzeysel bir yaratıcılık ile karıştırmamak gerekir. Burada kesinlik yok, tam sayılar yok. Hatta yapmacıklı olarak bir maharet sergilediğimiz yaratıcılıkla da bir tutmamalıyız. Yaratıcılığı yapmacıklı bir tavırla ele al. Burada bir maharet sergilediğimiz bir alandan da bahsetmiyoruz. Yani Platon'u analım biraz. Çünkü o sanatçıları aşağılamıştı sırf bu yüzden. Onlar görünüşle ilgileniyorlar falan diyordu. Taklit iddiasındaydılar. Halbuki hakiki sanatçı hakikate yaşam verendi. Bunlar kısaca insan bilincimizi genişletiyorlardı. Kendileriyle beraber tabii. Tahayyül sınırlarımızı zorluyorlardı. İnsan ancak kendi varlığını inşa edebilirse yaratıcılığını ortaya koymuş olabilir. Boş zamanlarda uğraşılan şeylerden, hobilerden falan bahsetmiyoruz. Bir filozof, ressam, sinema yönetmeni de elbette ki yaratıcı olabilir. İşte Bergman'ı düşünelim, Tarkovski'yi düşünelim, Bresson'u düşünelim, Buñuel'i düşünelim. Bunlar mesela bu işin sinema tarafındaydılar. Ama bunlar hakiki sinema yapmanın yolunu aradılar. Kameranın arkasına geçmekle yetinmedikleri için filmlerinde aynı zamanda kendilerini inşa ettikleri için bizi etkilediler. Burada bir çıktıdan bahsedeceksek kendimizi ortaya koymanın bedelinden bahsediyoruz. Acıyı omuzlamaktan, acıyı bütün veçeleriyle omuzlamaktan ve o şekilde yürümekten bahsediyoruz. Hakikati aramak daima nefret edilecek bir şeyle karşılaşmayı göze almak demektir.